Ayrım 17. O muhteşem hayatınız, Oya Baydar. Sayfa 252. Toplayıcının mailine cevap verdim. Tunceli yöresinde bir derleme projesiyle uğraştığımı, elinde yerli sanatçıların otantik ses kayıtları varsa ilgilenebileceğimi, fotoğraf ve yazılı kaynakların benim için ikinci dönemde olduğunu, bunu profesyonel bir iş olarak gördüğümü, ilgisine teşekkür ettiğimi yazdım. Enstitüdeki iletişim bilgilerimi, telefonumu, adresi verdim. Gelen cevap, adamın annemin toplayıcısı olduğunda kuşku bırakmıyordu. Asıl fotoğraflarla ilgilendiğini, ayrıca müziğe duyduğu ilgi ve mesleki nedenlerle özel kayıtları, eski plak ve kasetleri de topladığını yazıyor. Elindeki malzemeyi gözden geçirebilmek ve hazırlamak için uygulamanın tam hangi yöreleri kapsadığını soruyordu. Bölgeyi kapsayacak bir çalışma düşünmüyordum elbette. Derleme işinde ne kadar daralırsanız o kadar derinleşebilirsiniz. Yer belirlemesi için yöreyi iyi bilen birilerine ihtiyacım vardı. Şimdi düşündüğümde Fırat Munzur ezgileri derlemesinin acemice olduğunu, rastlantısal seçimlere dayandığını, hevesli işi olmaktan ileri gidemediğini daha iyi anlıyorum. Sonunda da etnomüziğe meraklı arkadaşların elinde piyasa işi kasete dönüşmüştü zaten. Bu defa öyle olmayacaktı. Akademik bir çalışma yapmalıydım. Avrupa'da, Almanya'da, İsveç'te çalışmalarını izlediğim araştırmacılar vardı. Onlar daha çok etnik yapıyla, Alevi Kızılbaş öğretisiyle, sosyopolitik tarihle ilgileniyorlardı. Amerika'dayken tanıştığım Tunceli kökenli genç araştırmacı, bölge kültürünün yok olma tehlikesiyle karşı karşıya bulunduğunu, oysa Dersim'in sesli sözlü kültürünün hem çok orijinal hem de çok zengin olduğunu söylemişti. Şimdi hatırlıyorum, ben Tunceli dedikçe o ısrarla Dersim diyordu. Yaşlılar birer birer ölüyorlar. Artık elimizi çabuk tutmamız gerekiyor otantik kaynaklara ulaşabilmek için demiş. Bölgeyle aidiyet duygusu içinde olan bazı genç araştırmacıların konuyu ciddiye aldıklarını, sırf bunun için ciddi kurumlarda müzik eğitimine başladıklarını, bunun bir adanmışlık olduğunu söylemişti. Bir ne? Diye sormuştum anlamadığım için. Vocation, yani kendini bir davaya adamak. Yok edilmek isteneni var etmek, yaşatmak için çabalamak. Müzik de kendi öcünü alır, tıpkı halklar gibi, insanlar gibi. Tuhaf konuşan, ne demek istediğini bazen anlayamadığım, bu şiirden mısralar mı, bir efsaneden bölümler mi ya da bir dua mı okuyor diye düşündüğüm ilginç biriydi. O kültürün yabancısıysanız ruhuna nüfuz edemezsiniz. Anladım sanırsınız, anlayamazsınız. Sesi sözü zapt ettim sanırsınız. Kayıt cihazınızda cızırtılarla çatlak sesler kalır demişti. Nerede ne yapacağıma karar vermeden, hele de ayrıntılı proje taslağını sunmadan önce ciddi ön araştırma yapmam gerekecekti. Üstelik elimi çabuk tutmalıydım. Bu gibi durumlarda isteksiz görünmeye, lagar hareket etmeye gelmez. Destekçi kurum için ciddiyetinden kaygı duymaya başlar. Doğu Karadeniz'in fotoğraflarda, filmlerde gördükleri yeşil cennetinin hevesine kapılmış asistanlarım kuş uçmaz, kervan geçmez, üstelik de tekinsiz, yaban, dili dini farklı dağlara vuracağımızı duyunca önce buruldular. Onlara antropolojik etnografi çalışmaların en keyifli yanını bilinmeyeni, yabancıyı, yabanı anlatmayı çalışmak olduğunu söyledim. Kaderlerine razı olup bilgisayarın önüne geçtiler. Birkaç gün içerisinde ummadığımız bir veri yığınıyla karşılaşmıştık. Ne var ki bu veriler yığıldıkça kafam biraz daha karışıyordu. Örgüyü çözecek ilmeği bir türlü yakalayamadığımı hissediyordum. Efsaneler, dinsel mistik motifler, kızılbaşlık töresi, etnik yapı çeşitliliği, diller, dinler birbirine giriyor, bilgiler bazen örtüşüyor, bazen çelişiyordu. Etnik yapı ve göçler dışında bölgenin tarihine girmemeye baştan karar vermiştim. Siyasal tarih konumuzla doğrudan ilişkili değildi. Bölgenin kültürel yapısının büyük çeşitlilik gösterdiğini eskiden de biliyordum. Otantik kaynaklara ulaşmak kadar işi dağıtmamak için derleme çalışmalarını nerede, kimlerle yapacağımızı da doğru belirlemek önemliydi. Alana çıkmayı beklemeden ön çalışma aşamasında bölgeyi iyi bilen birine ihtiyacımız vardı. Aklıma gelen parlak fikir, şirket yönetim kurulu başkanına danışmak, ön çalışma sırasında sonra da bölgede kendisinden yararlanabileceğimiz, yöreyi iyi bilen birinin tavsiye etmesini istemekti. Araştırmayı Dersim bölgesinde yapmamızı öneren, önermekle kalmayıp proje desteği için ön koşul olarak dayatan kendisiydi. İhtiyaç duyarsak yerel bir rehber tavsiye edebileceğini de söylemişti zaten. Bu defa sekreteri üzerinden değil, bana verdiği cep numarasından aradım. Şu anda cevap veremeyeceğini, en kısa zamanda bu numaraya döneceğinin mesajını dinledim. Öyle ya, bunlar meşgul insanlar. Koca bir holdingin yönetim kurulu başkanı ve patronu bütün gün toplantılarda, iş görüşmelerinde ya da yurt dışındadır. Fazla gecikmedi, birkaç saat sonra telefonum çaldı. Oydu, ta kendisi. Tahmin ettiğim gibi önemli bir toplantıda olduğunu söyleyip özür diledi. Lafı hiç dolandırmadım, karşılıklı konuşmak için randevu da istemedim. Ne konuşacaksak telefonda halledebilirdik. Yardımına ihtiyaç duyduğumu söyledim. Kuyruğu dik tutmak için de siz önerdiniz Tunceli yöresini dedim. Evet dersim, dedi. Dersim sözcüğünü belirgin biçimde vurgulayarak. Ön çalışma için bölgeyi iyi bilen, tabii ki yerel dili konuşan, bana vakit ayırabilecek güvenilir bir rehbere ihtiyacım var, dedim. Aradığınız kişi benim ama ne yazık ki buradan ayrılamam, dedi neşeli bir sesle. Bana 2 gün vakit verirseniz size birini önerebileceğimi düşünüyorum. Mesele çözülmüştü, keyifliydim. Bugünlerde işlerim rast gidiyordu. Annemin anlattıklarından sonra onun toplayıcısı olma ihtimali büsbütün artan meçhul kişiden mailime cevap geldi. Elinde Cumhuriyet'in ilk dönemlerinde 1930 ve 40'larda Anadolu'da yapılmış geniş çaplı tarama derleme çalışmasına ait olduğunu sandığı birkaç eski kayıt ve yine sandığı kadarıyla aynı derlemelerin notaya dökülmüş bazı metinleri vardı. Belki işime yarayabilirdi. Maddi talebi olmadığını yineliyor, arzu edersem yakında İstanbul'a geldiğinde işlerimi bırakabileceğini yazıyordu. İlgisine teşekkür ettim, ne zaman isterse buluşabileceğimizi yazdım. Beklediğimden daha çabuk geldi. Elinde eski bir deri çanta ile yarı açık duran kapıyı tıklatarak odaya girdiğinde ziyaretçim olduğunu bildiren bölüm sekreteri sözlerini henüz bitirmişti. Masamdan kalkıp misafirimi karşıladım. El sıkıştık. Yüzüme o kadar uzun, o kadar dikkatli baktı ki şaşırdım. Yıllar önce kaybettiği bir yakınıyla karşılaşmış da o olduğundan emin olmak ister gibiydi. Onun yüzünde de mutluluk mu, şaşkınlık mı tuhaf bir ifade vardı. Belli belirsiz gülümsüyor gibiydi. Yerime geçtim. Masanın önündeki koltuğa oturdu. Körüklü meşin çantasını değerli bir hazineyle doluymuş gibi iki yanından sıkıca tutarak kucağına aldı. Nedense onu farklı hayal etmiştim. Uzun boylu, kurnaz suratlı, kendine güvenli biri olarak. Karşımda oturan adam mahcup tavırlı, yumuşak yüzlü, bir erkek için ufak tefek sayılabilecek biriydi. Demin yüzüme öyle uzun uzun bakmış olmaktan utanmıştı sanki. Gözlerini kucağındaki çantaya, belki de boşluğa dikmiş, lafa nasıl gireceğini bilemeden öylece duruyordu. ''Hoş geldiniz, buraya kadar zahmet ettiniz.'' dedim. ''Zahmet değil, getirdiklerim işinize yararsa sevinirim. Zaten İstanbul'a gelecektim. Değerli vaktinizi aldığım için üzgünüm ama topladıklarımın işe yaramasını isterim. Yoksa bunları toplamamın hiçbir anlamı yok.'' Kucağındaki çantayı açmış, benim için hazırladığı malzemeyi arıyordu. ''Haklısınız, arşivler yararlanmak içindir. Düşündüğünüz için de teşekkürler. Peki beni nasıl buldunuz, ilgileneceğimi nereden tahmin ettiniz?'' Mahcup gülümsedi. Yine bu toplayıcılık illeti yüzünden. Siz e-postada yazdığım gibi eski belgelere, fotoğraflara, kayıtlara meraklıyımdır. Gençliğimden beri toplarım. Bu da bir hastalık işte. Çözülmüş, tiftilmiş, eski teyp kasetleri bulmuştum bir eskici tezgahında. İncelerken birinin üstünde adınıza rastladım. Ağrı'ya çok rastlanılan bir ad değil. Bendeniz müziğe meraklıyımdır. Gazi eğitimi müzik bölümünde okumuştum. Şimdi de müzik öğretmenliği yapıyorum zaten. Yani böyle ilgileneceğini, yararlanacağını düşündüğünüz herkesi arıyor musunuz? Hayır, çok az yaptığım bir şey bu. Cesaret de edemem zaten. Nasıl karşılayacaklarını bilemem. Ama siz başkasınız Arya Hanım, siz... Bir şey söyleyecekken vazgeçti. Sanki son anda yuttu söyleyeceğini. Siz müzik derleme çalışmaları yapıyorsunuz diye devam etti. Benim kendi çapımda amatörce topladığım şeyler ola ki işinize yarayabilir diye düşündüm. Size nasıl ulaştığımı sormuştunuz, onu da söyleyeyim. Kasetin üzerinde bir web sitesi adresi vardı. İzninizi oradan buldum. Çantadan çıkarttığı bir naylon poşeti masamın üstüne koydu. Sizin için ayırdıklarım bunlar dedi. Benim eksik bilgilerime göre bayağı eski kayıtlar. Ya da biri eski kayıtlardan kopyalamış. Dinleyince fark edeceksiniz. Kürtçe ya da Kürtçe'ye benzer başka bir dil. Kasetleri elimde evirip çevirirken bana ulaşmanızı sağlayan kasetin üstünde Fırat Munzur yöresi ezgileri yazılıydı dedim. Peki iddialı tabii. Siz elinizdeki bu kayıtların o taraflara ait olduğunu nereden çıkardınız da beni aradınız? Halk türkülerini, ezgileri, ağıtları severim ama bildiğim bir konu değil. Okulda daha fazla klasik müzikle ilgilenmiştim. Sanırım operaya meraklı olan bir ben vardım arkadaşlar arasında. Ama daha o zamanlardan eski belgeleri toplamaya meraklıydım. Okulun arşivindeki Anadolu ağzı ezgi taramalarından bir bölümünü kopyalamıştım. 1930'larda, 40'larda, bütün Anadolu'da, burada, Erzincan'da, Elazığ'da derleme çalışmaları yaptırılmış. Devlet ön ayak olmuş ama sonra bunların bir bölümünü yayınlanmış, seslendirilmiş. Galiba sadece Türkçe olan derlemeler, kimileri de Kürtçe, Zazaca olan kayıtların Türkçeleştirildiğini, yani Türkçe sözlerle söylendiğini iddia ediyorlar. Benim konum değil, bilemem. Fırat Munzur Türküleri kasetinden sonra bu kayıtları dinleyince aynı yöreden olabileceğini düşündüm. Bir de... Yine sustu. Bir de... Gereksiz ayrıntı, değerli zamanınızı almak istemem ama madem ki sordunuz, küçük hazinemi zenginleştirmek için eskicileri bit pazarlarını dolaşırken ya da kapanan eski evlerin, haraç mezat satılan konakların çöpleri arasında eşelenirken tek tek parçalardan çok bir torbanın, bir naylon poşetin ya da bir çekmecenin içindekilerle ilgilenirim. Bu çok keyiflidir. Benim gibi hastalar için o torbalar, o çekmeceler muhteşem sürprizlerle doludur. İçlerinde ne olduğunu bilemezsiniz. Alır eve getirirsiniz. Bir telaş, bir heyecan. Acaba neler çıkacak? Ah, affedersiniz uzattım lafı. İşte böyle bir torbanın içinden birkaç teyp kaseti daha çıktı. Pek yıpranmış, bozulmuş kasetler. Torbada fotoğraflar da vardı. Bakın bunlar işte. Gösterdiği fotoğraflara daha dikkatli baktım. Kenarları tırtıklı, sararmış fotoğrafta bir yana uçurum dar bir yolda giden bir cip. Cipin arkasında üstleri branda kaplaskeri araçlar görünüyordu. Fotoğrafın sağ alt köşesinde 1937 Hozat, başvekilin ziyareti yazısı okunuyordu. Öteki fotoğrafta sarp kayalıklar arasındaki bir mağara ağzının önünde yere çöküp oturmuş kadınlı erkekli bir kalabalık vardı. Fotoğraf küçüktü ve uzaktan çekilmişti. İnsanlar zar zor seçiliyordu. Fotoğrafın arkasında aynı el yazısıyla Demirhan Mağaraları önü 1938 yazılıydı. Özellikle şunu görmenizi isterdim dedi masanın üstüne yaydığım fotoğraflardan birini işaret ederek. Daha büyük ama iyice yıpranmış bir resimdi bu. Elinde kemanıyla poturlu beyaz gömlekli köylü, hemen yanında kaval çalan zayıf naif bir adam. Arkalarında sazını omuzlamış beyaz giysili biri ve artlarında dağlar, dağlar ve birkaç yıkık dökük ev. Fotoğrafın altına yine aynı işlek el yazısıyla Hozatlı çalgıcılar notu düşünmüştü. Tarih yoktu. Bu fotoğraf ilginç gerçekten dedim. Haklısınız, Tunceli tarafına ait olmalı bunlar. Resimdeki keman şaşırttı beni. Kaval saz tamam da keman yöreye yabancı bir müzik aleti değil mi? Gazi eğitimde okurken bir müzik hocamız vardı. Tarihe de meraklıydı. Doğuda eskiden Ermenilerle meskun merkezlerde, kiliselerde, okullarda hatta zengin Ermeni konaklarında piyano olduğunu anlatırdı. Mesela Kayseri Devli'deki Taş Mektep eskiden Ermeni okuluymuş. Oradan bir fotoğraf gösterdiydi. Kocaman bir piyano ve sınıfın duvarlarında Beethoven, Chopin, Schubert gibi bestecilerin büyük boy portreleri. Tunceli'de Dersim'de o geçit vermez dağların arasında keman bize yadırgatıcı geliyor ama neden olmasın? Yani ben haddim olmayarak demek istiyorum ki Aryan'ım, müzik aletleri, sazlar, müzik duygusu, yöreleri, bölgeleri, ülkeleri aşar. Kemanlı, kavallı, sazlı fotoğrafa bir daha dikkatle baktım. Müzikçiler toprak bir patikada yürüyorlardı. Arka planda görülen dağlar, diğer fotoğraflardaki gibi sarp kayalık dağlara benziyordu. Yanlarında sıska, bakımsız bir köpek vardı. Kemancı ile kavalcı hem yürüyüp hem çalarlarken, kısacık bir an fotoğraf çekimi için durmuşlardı sanki. Belki bir köy düğününe, bir eğlenceye gidiyorlardı. Oraların düğünü bayramı hiç bitmez. Bu resimler üzerlerindeki tarihlere bakılırsa 64-65 yıl öncesine ait dedim. Kayıtların ne zaman yapıldığını tespit etmemiz güç. Sizin de dediğiniz gibi otantik kayıtlardan kopyalanmış olmaları büyük olasılık. Üç çalgıcı fotoğrafı çok güzel. Sağ olun. Zahmet edip getirdiğiniz için teşekkür ederim. Projeyi bitirip yayımlayabilirsek hem kitabın hem CD'nin kapak fotoğrafı bu olacak tabii izninizle. Ben sadece çöplerin arasında eşelenen toplayıcıyım. Tümünü siz gün ışığına çıkaracaksınız. Siz değerlendireceksiniz. Kaybettiği bir şeyi ararcasına yüzüme baktı. Odaya ilk girdiğinde de böyle bakmış, sonra utanıp bakışlarını kaçırmıştı. Bu defa gözlerini kaçırmadan, annenize hem çok benziyorsunuz hem de çok farklısınız Arya, dedi. Sonra bir an durup, Arya Hanım, diye düzeltti. Toplayıcının not defterinden. Bütün bu zahmetlere neden katlandım ben? Hiç ilgilenmediğim bir konuda bunca çabalayıp, üstelik karım duymasın, güvendiğim bir sahaf arkadaşıma mütevazi bütçemi aşan epeyce para verip şu birkaç parça fotoğrafın kaydın peşine neden düştüm? Annenize ne kadar benziyorsunuz dediğimde şaşırmış görünmedi. Ben Arya'nın şaşırmamasına şaşırdım. Rastlantının bu kadarı da fazla diye geçirmiş olmalı içinden ama belli etmedi. Yerel müzik derlemeleriyle ilgilendiğini, ona söylediğim gibi üzerinde adının yazılı olduğu kasetten öğrenmedim. Tam tersi, Arya adından o kasete ulaştım. Sultanımın Arya kızımdı derken sesindeki hüzün, kötü bir anne olduğunu söylerken kendine kıyan, haksızlık eden kederli bir hali vardı. Aklımdan çıkmadı. Arya'yı tanımalıydım. Hikayeme yakışmayan puslu boşluk aydınlanmalıydı. Onun muhteşem yaşamının anlam veremediğim pürüzü giderilmeliydi. Sahaf arkadaşım, hayrola neler peşindesin şimdi de Dersim'e mi merak sardın dediğinde lafı geçiştirdim. Kendim için değil, tanıdığım biri o yörenin türküleri, deyişleri üzerine çalışıyormuş, benden rica etti dedim. Elime başka malzeme geçecek olursa haberdar ederim. Son zamanlarda eskiden Ermenilerin, Kürtlerin yaşadığı yerlere ait kitaplara, belgelere, eski fotoğraflara rağbet arttı. Kimsenin aramadığı, yüzüne bile bakmadığı malzeme kıymete bindi dedi. Tanıdığına söyle, oralar netameli yerlerdir. Gerçi eskilerde kaldı, devlet oralara da hakim oldu ama bölge kaynar durur. Bir zamanlar Dersim demek bile başa bela almaktı. Tunceli diyeceksin, neyse şimdilerde biraz gevşedi işler, diye ekledi. Yedek subaylığımı alay bandosunda yaparken Tuncelili bir arkadaşım vardı. Güzel saz çalar, semahlar okurdu. Müzik bölümünden mezun olduğumu, müzik ilgimi öğrenmişti. Bazen o saz çalar, ben de kemanla eşlik ederdim. Garip bir ikili oluştururduk. Zamanla yakınlaştık. Aramızda güven ilişkisi kuruldu. Koğuşta yalnız olduğumuz bir gece, o zamana kadar hiç söylemediği bir türküyü saza eşliğinde alçak sesle söylemeye başladı. Hay hay hay nakaratlı, gürül gürül akan ırmaklar misali, sazın olanaklarını zorlayan bir semahtı. Bitirdiğinde Kürtçe mi diye sordum. Biz kırmançki deriz, yani zazaca, bir cem semahıdır. Kızılbaş Alevi kültürünün parçasıdır, dedi. Yeni bir parçaya başlayacaktı ki koğuşa dönenler oldu. Sazının ranzasının yanındaki yerine asarken, kırıldılar, dağıldılar, semahlar, türküler, deyişler, ağıtlar da dağıldı. Kayboldu insanlarla birlikte, diye ekledi keder yüklü bir sesle. Ayıp, biliyorum. Tunceli Dersim yöresine ait şu 3-5 parça malzeme araya kurduğum ökseydi. Ökseye tutulmuştu işte. Bir an yaptığımdan utandım. Hiçbir şey sormadan, söylemeden odadan ayrılmayı düşündüm. Ama hikayem aryasız tamamlanamazdı. Divan'ın resmi biyografilerindeki ruhsuz satırların ötesine geçemez, onu yeterince anlatamazdı. Daha önemlisi, onun kızıyla garip ilişkisinin, sadece kendini bütün benliğiyle müziğe, sahneye adamış olmasıyla açıklanamayacak ilişkinin gizli kodlarını kavrayamazsam, Diva'ya, sultanıma ulaşamazdım. Hikayesiyle bütünleşemezdim. Kimsenin nüfuz edemediği ruhuyla, gerçek benliğiyle benim olamazdı. Arya sahiden annesine benziyordu. Boyu posu, dal gibi güzelliği, gözleri, bakışı. Fark karşımdaki genç kadının doğallığıydı, dinginliğiydi. Nasılsa öyleydi ya da öyle görünüyordu. Hiçbir gizem barındırmıyor, söylenmemiş hiçbir söz saklamıyordu sanki. Sahnede değildi, yaşamın içindeydi. Söylemeye, düşünmeye cesaret edemiyorum ama sıradandı. Annenin büyüsü araya geçmemişti. Anneme ait eski fotoğrafları bulanın siz olduğunuzu tahmin etmiştim, dedi gülümseyerek. Demek annesiyle görüşüyordu. Diva kızına benden söz etmişti. Belki kızının çocukluk fotoğraflarına bakıp "Arya kızımdı" derken karar vermişti kızını aramaya. Aramış mıdır, yoksa Arya mı buldu annesini? Benim gibi saplantılı, eskici ruhlu çerçöp toplayıcılarına sık rastlanmaz. Mailimi aldığınızda işte bu o, demişsinizdir. Annem anlatmıştı eski fotoğraflar olayını, sizinle nasıl tanıştığını. Ona ilk ulaştığınızda "hiçbir maddi talebim yoktur" yazmışsınız. Bana ilettiğiniz notta da aynı cümle vardı. Bu yüzden aynı kişi olabileceğinizi düşündüm. Evet, ben uyum ve gerçekten hiçbir maddi talebim yok. Eğer hayatımın en muhteşem, en şanslı rastlantısıysa annenin, hanımefendinin, ben o divalığı bile layık göremediğimden sultanım diye hitap ediyorum Arya Hanım, çocukluk fotoğraflarına, albümündeki özel resimlerine ulaşmasaydım sizi de tanımayacaktım. Müzik tutkumla iç içe giden toplayıcılık merakımı, annesinin fotoğraflarına nasıl ulaştığımı, ona olan hayranlığımı, müzik sevgimin birleşmesinin yarattığı duyguları anlattım. Annesiyle her sözcüğü hesaplayarak, bazen ağzımdan kaçan bir sözü geri alabilmek için çabalayarak, tutuk kekeme konuşan ben, bu genç kadının karşısında giderek açılıyor, rahatlıyordum. O her şeyi anlıyordu, yadırgamıyordu, garipsemiyordu ya da bana öyle geliyordu. Bendeki çocukluk fotoğraflarınızı gördüğünde, "Arya kızım" da dediği andan beri anneniz sesin çağrısına uyup uzaklara gittiğinde neler hissedeceğinizi düşünüp duruyorum, demeye cesaret ettim sonunda. Yüzü ilk defa bulutlandı. Gözlerini benden kaçırıp masanın üstüne duran resimlere çevirdi. Artık geri dönemezdim. Söz bir kere çıkmıştı ağzımdan. O değerli kişiliğinde, pürüzsüz hayatında çözemediğim, algılayamadığım tek nokta bu. Sizden küçük kızından ayrı kalabilmesi, dedim. Bunu çözmek için beni görmek istemiştiniz değil mi? Dedi sitemkâr olmayan dostça bir sesle. Gittiğinde 6-7 yaşlarındaydım. Kesin olarak ayrıldığımızda 13'ümdeydim. Tepki duydum açıkçası. Ondan nefret ettiğim oldu ama hayrandım da. Eksikliğini fazla hissetmedim. Zaten anne gidene kadar da dadımla, babamla, kuzenlerimle geçerdi hayatım. O birlikte aynı evde yaşarken de biraz uzaktı. Masallardaki peri kızı gibiydi. Varlığını hissedersiniz ama gerçekliği yoktur. Annem gitti diye kahrolmadım. Şimdi düşünce gidişini sevgi meselesinden çok gurur meselesi yaptığımı hatırlıyorum. Bu yüzden belki ondan söz edilmesini istemezdim. Çok ünlü, hayranlık duyulan biriydi ama onunla övüneceğimi, kızı olduğumu saklamaya çalışırdım. Onun sadece müzikle, sesle dolu olmasıyla, müziğin sesin büyüsüne kapılıp peşinden sürüklenmesiyle açıklanabilir mi her şey? Bu soruyu ben de sordum kendime. Hayır, sadece fareli köyün kavalcısının kavalına bağlayamayız anneyi yönlendiren güdüleri. Daha fazla, daha derin bir şey olmalı. Belki kendisinin de tam bilmediği, bilincinde çıkaramadığı ama içinde bir yerlerde çöreklenip kalmış bir kara delik. Bence korkuyordu. Bağırmaktan, sevmekten korkuyordu. Kaplumbağa gibi kabuğunun içine çekerek sevgiye, aşka, duyguya karşı korumaya çalışıyordu kendini. Mutlu bir çocukluk geçirmiş. Babası, annesi, yakınları etrafında tam bir sevgi çemberi yapmışlar. Çocukluk fotoğrafları tanığı bunun. Sonra harika çocuk olmanın getirdiği ayrıcalık, sevilmenin, beğenilmenin tahmini. Sahneler, alkışlar, hayranlar, fotoğraflardan özleyebiliyoruz bu muhteşem hayatı. Ah o fotoğraflar, dedi Arya derinden gelen bir sesle. Fotoğraflarda hep gülümserir, için ağlarken bile cız eder derler. Hadi gülümse, fotoğraf yanıltıcıdır, çoğu zaman kandırır, gerçeği saklar, fotoğraflara güvenemezsiniz. Fotoğraflar konusunda böyle pervasız, güvensiz konuşması canımı sıktı. Bazen de bilmediğiniz, ummadığınız öyle bir gerçeği ortaya çıkarır ki şaşırırsınız, dedim. Bütün mesele gören gözlerle, gönül gözleriyle bakabilmektedir. Haklı olabilirsiniz, demek istediğim fotoğraflara, belgelere, arşivlere bakarak yazacağınız hikaye başkasınınkinden çok kendi hikayenizdir. Benimki de bir mesleki deformasyon belki. Antropologlar, etnologlar dirilerle de ölülerle de birebir çalışmayı tercih ederler. Ölülerle nasıl birebir çalışıldığını sormak istedim ama vazgeçtim. Artık annenizle görüşüyor musunuz diye sordum pervasızca. Evet, kısa süre önce o beni aradı. Düşünün, neredeyse 30 yıl sonra ilk defa. Şimdi düşünüyorum da bunda sizin etkiniz olmalı. Doğrudan değilse de benim fotoğraflarımı göstererek uyandırdığınız duygularla başardınız bunu. Heyecanlandım, hem de nasıl. Sizi ta içinde, yüreğinin derinliklerinde saklıyordu, dedim. Yapmaya çalıştığımın, onun kızının gözünde temize çıkarmak, bir çeşit affa uğratmak olduğunun farkına vardım. Buna hakkım olmadığını düşünüp sustum. Evet, yüreğinin derinliklerinde. O derinliklerden çıkarması kolay olmamıştır eminim. Geç de olsa insanın annesini bulması güzel bir duygu. Biliyor musunuz, iki küçük oğlum var benim. Babaannelerini pek severler. Şimdi bir de anneanneleri oldu, eksik kalmadı. Aile ilişkilerine önem veririm ben. Annelerin, babaların, dedelerin, ninelerin, kardeşlerin olduğu ortamlarda insanlar daha dengeli, daha dingin yetişiyorlar. Kendileriyle daha barışık oluyorlar. Kavuşmanıza sevindim. Buna katkım olduysa mutlu olurum. İkimiz de annenizin bizler gibi, yani benim gibi sıradan biri olmadığını, onun Tanrı'nın bahşettiği yeteneklere sahip olduğunu biliyoruz. Herkes gibi olmasını bekleyemeyiz. Sizin yokluğunuz bir boşluktu. Şimdi o boşlukta doldu. Geniş geniş gülümsedi. Size annem, iki oğlum, kocam ve ben birlikte bir aile fotoğrafımızı gönderirim. Tabii çektirdiğimiz zaman. Böylece hem hikayeniz mutlu sona kavuşur, hem de başka kimsede bulunmayan bir fotoğraf eklemiş olursunuz arşivinize, dedi. Tam kalkmaya hazırlanırken. O zaman annesine benzerliğinin aldatıcı olduğunu fark ettim. İlk karşılaştığımızda ana kızın benzerliğine şaşırmıştım. Şimdi konuştukça divadan gitgide uzaklaşıyordu. Rahat, açık yürekli, akıllı, hoş ama sıradan biriydi Arya. Görüşme öncesinde o kadar gerilmeme gerek yokmuş ama iyi ki de buldum onu. Kafamdaki soru işaretlerinin tümü olmasa da bir bölümü aydınlandı. En azından içimi kurt gibi oyan, sultanım konusunda yanılmış olma kuşkusu dağıldı. Kızından ayrılmasının çocuğa zarar vermediğini görüp rahatladım. Arya dengeli, dingin bir genç kadındı. Öyle bir anneyle birlikte müziğin gölgesinde kalarak, kendini ikinci plana itilmiş hissederek büyüseydi, daha derin psikolojik sorunlar yaşayabilirdi. Küçük kızından ayrılırken belki de bunu düşünmüştür. "Fotoğrafı bekliyorum," dedim vedalaşırken. Bir şey söylemedi, yüzünü aydınlatan gülümsemesiyle başını evet anlamında sallamakla yetindi. O fotoğrafın çekilmeyeceğini, hiçbir arşivde yer almayacağını o gün ikimiz de bilmiyorduk. Bir insan kaç insandır aslında? Onu tanıyanların sayısı kadardır bence. Hangisi gerçek odur? İnsanın kendisi bile bilemez onu. Tek insan bile çoğuldur belki. Hem kendi hem başkası. Bunları toplayıcıyı dinlerken düşündüm. Onu tanımak, anneyi yeniden keşfetmek gibi bir duyguydu. Onun diva hitabını bile az gördüğü sultanı, benim şöyle rahat rahat annem bile diyemediğim anne. Babamın sevgilisi, anneannemin, dedemin biricik harika kızları, küçük oğullarımın masal dünyasından gelmiş periler kraliçesi anneanneleri, sahnelerin olağanüstü sesi, sanat dünyasının yıldızı, hayranlarının divası, yakın arkadaşlarının var mı? Gıpta ettikleri insan, hayatına giren erkeklerin sevişirken bile ulaşamadıkları kadın, sosyete davetlerinin alçak gönüllü hanımefendisi, magazin basınının buzdan kraliçesi. Toplayıcının Ali'ye seması herkesinkinden daha farklıydı. Semaviydi gerçekten. Kendi tutkularıyla, özlemleriyle, hayalleriyle yoğurarak seslerden, görüntülerden, yoğun duygulardan yarattığı sanal bir varlıktı. Yazdığı hikayenin tanrıça kahramanıydı. Tutkularına, özlemlerine dar gelen küçük dünyasını aşıp yücelmesini sağlayacak kanatlarıydı. Beni bulmak için bir sürü zahmete katlanması, söylediği küçük beyaz yalanlar, hikayesinin kahramanına en küçük toz kondurmamak için çabalaması, onun hakkında hep iyi güzel şeyler söylemem için gözümün içine bakması, anne ile ilişkimizin normale dönmüş olmasından duyduğu ferahlık, hepsi aynı ruh halinin ürünüydü. Aynasında kendi yüzünün, kendi beninin yansımasını göreceği bir tanrıça heykeli inşa etmeye çalışıyordu. Onu hayal kırıklığına uğratmak istemedim. Hatta hikayesini besleyecek malzeme bile verdiğimi söyleyebilirim. Varsın bir de bu versiyonu bulunsun divanın hikayesinin. En azından toplayıcı mutlu olur. O gittikten sonra getirdiği kasetlere, fotoğraflara bir daha baktım. Kayıtları bir daha dinlemeye karar verdim. Fotoğraflar ne işime yarayacaktı bilemiyordum ama gerçekten ilginçti. Hele o üç çalgıcı. Bunları bölgeyi iyi bilen birine göstermeliydim. Mesela sponsorumuza. Toplayıcıyla tanıştığımı anneye haber vermekte acele ediyordum. Hem tepkisini merak ettiğimden hem de toplayıcı ne de olursa onun adamı, onun toplayıcısı. Bugün çocuklarla Ali ilgilenecekti. Derslerim, öğrenci görüşmelerim bitmişti. Vakit de erkendi daha. Anneyi aramayı, evdeyse uygunsa karşı tarafa geçmeden ona uğramayı geçirdim içimden. Öyle günler öncesinden randevulu, merasimli buluşmalar yerine normal bir ana kız ilişkisinin de başlangıcı olabilirdi bu. Bir an acaba iyi bir fikir mi diye düşündüm. Neden olmasın, pekala da iyi fikirdi. Toplayıcı macerasını sıcağı sıcağına paylaşmam onun da hoşuna gidebilirdi. En kötüsünden uygun olmadığını söylerdi, daha sonra buluşurduk. Telefonda sesi yorgun geliyordu. İşim erken bitti, eve dönmeden size uğramayı düşünüyordum dedim. Bir işiniz yoksa kendinizi iyi hissediyorsanız diye de ekledim. Tabii bekliyorum dedi aynı bıkkın sesle. Biraz telaşım var, gelince anlatırım. O zaman ben rahatsız etmeyeyim, sonra gelirim. Hayır hayır, tam tersi, yardımım bile olur. Yarım saat sonra onun odasında boğaza bakan geniş pencerenin önüne oturmuş Gülizar Hanım'ın demlediği çayı yudumluyorduk. Günün olayını sizinle paylaşmak istedim dedim. Bugün toplayıcıyla tanıştım. Demek buldu seni, o muydu? İkimiz de aynı anda güldük. Benim sorum da bir tuhaf oldu dedi. Benim cevabım da tuhaf olacak. Evet, oymuş. Zaten sizin fotoğraflarınızı nasıl bulduğunu, nasıl tanıştığınızı da saklamadı, anlattı. Senden ne istiyormuş? Bir şey istemiyor, tanıyorsunuz zaten, öyle biri değil. Benim araştırmalarımda işime yarayabileceğini düşündüğü bazı ses kayıtlarıyla birkaç özel arşiv fotoğrafı getirmiş. Bölgeye ait eski fotoğraflar. Özellikle birini size de göstermek istedim. Çantamdan fotoğrafları çıkardım. Üç çalgıcının fotoğrafını uzattım. Bakın, diğer fotoğraflarda fonda görülen sarp kayalar, dağlar bu fotoğrafta da seçiliyor. Demek aynı yerde, aynı coğrafyada çekilmiş hepsi. Köşede Hozat yazıyor. Bana ilginç gelen o yıkık dökük kulübelerin, mağaraların, dağların arasında elinde kemanıyla yürüyen şu köylü. Fotoğrafı dikkatle inceledi. Evet, keman. Yakından bakınca iyice görülüyor. Gerçek bir keman bu. Arkadaki adam da kaval çalıyor herhalde. Böyle çala oynaya gidiyorlar. Çocukken o taraflarda yerli halkın düğünlerinde davulcular, zurnacılar olurdu hatırlıyorum. Çalıp oynamayı severler. Kızılbaşların, Alevilerin cem ayinlerindeki semahları, yakarışları vardır. Bir de ağıtları. Saz, kaval tamam da kemancıyı hatırlamıyorum. Fotoğrafa bakıp daldı. Annemin ceviz sandığında küçük bir keman vardı. O oymalı, kuşlu çiçekli sandığı Ankara'da saman pazarından beraber almıştık. Sandığı çok iyi hatırlıyorum da içindeki kemanı hayal mayal. Bu yakınlarda Gülizar temizlik yaparken sandığı boşalttık. Keman çıkmadı içinden. İnsanı hafızası yanıltıyor bazen. Belki başka bir yerde, başka bir sandıkta görmüştüm o kemanı. Ne tuhaf. Hiç ilgisi yok ama bu poturlu şalvarlı kemancı Mendelssohn'un keman konçertosunu çalıyor sanki. Konçertonun giriş cümlesi. Melodiyi bilirsin. Fotoğrafı seslendirebilseydik sanki o giriş cümlesine o unutulmaz motifi duyacaktık. Melodiyi mırıldanırken resme bakmayı sürdürüyordu. Garip bir duyguya kapıldım. Sanki dağlara doğru uçup gitmiş, fotoğrafın içine girmiş, oradan kemana ses veriyor gibi geldi bir an. Sesle, müzikle nasıl da iç içe. Resimdeki kemanı zamanı ve mekanı aşarak duyuyor sanki. Toplayıcının dediği kadar var. Annenin sihirli güçlere sahip olduğuna ben de inanacağım neredeyse. Resmi geri verdi. Konçertoyu seslendirmeyi sürdürdü. Kimileri Mendelssohn'un bu keman konçertosunu çok popüler diye küçümser. Müziğin özünü kaybettirecek kadar bezemeli, neredeyse arabesk olur. Ben severim. Sanki ninnilerden bile önce duyduğum, beynimin içinde hep var olan bir müzik. Bir de ilk aşkın anıları eklenince bu kemancının da Mendelssohn çaldığını hayal edelim. Ne kaybederiz? Hoş bir fantezi olur dedim, sonra hatırladım. Telaşım var demiştiniz. Kendi deyişiyle bütün sanat yaşamının özeti belki de noktalaması olacak bir dizi CD kaydı için Almanya'ya gitmeye hazırlanıyordu. Burada aldığım sonuçtan memnun kalmadım. Yetersiz olan stüdyo değildi de bendim belki. O sıralarda kötü bir gribe yakalanmıştım. Ağır geçti. Sağlığım da, sesim de uzun süre olumsuz etkilendi. Artık iyiyim. Sesimi yakaladım. Ruhum da hazır. Yine de epeyce yorucu bir çalışma olacak. Yaşımı da hesaplarsan. Hiç de yaşlı görünmüyordu. Bunu kendisine söylediğimde, "Evet, iyiyim," dedi. "Ama seninle paylaşmak istediğim bir şey var. Eskiden hiç bilmediğim, yaşamadığım bir duygu. Nasıl anlatmalıyım bilemiyorum. İfade etmekte zorlanıyorum." Sustu. Ben de sustum. Söyleyeceklerinden çok bunları başka biriyle paylaşmak zoruna gidiyordu sanırım. Öyle hissettim. Böyle durumlarda sakince beklemek, zorlamamak gerektiğini düşünürüm. Hele de onun gibi kendini açık etmeye alışmamış, gücünü zırhından alan, iç dünyasına delik açılmasından ürken birini. Bir yandan da bana açılmaya çalışması hoşuma gidiyordu, gururlanıyordum. Anneye yakınlaşmak istediğimi, bunun bana da iyi geleceğini seziniyordum. Yüzüne yapmacık olmayan gerçek bir sevgiyle, anlayışla baktım. "Kendime yabancılaşma duygusu," dedi. "Sadece kendime değil, tuhaf olan da bu da zaten. Kendi sesime yabancılaşma. Sahnelerde onlarca, yüzlerce kimliğe bürünürken, başkaları olurken sesim hep kendimdi. İster Ayda, ister Turandot, ister Ofelia. Oynadığım rolleri say sayabildiğin kadar ama sesim benimdi. Çocukluğumda nasıl duyarsam içimde o sesi hep öyle duyardım. Sesime sahiptim. Yine geniş, yine gür, renkli, pürüzsüz ama yabancı. Tam anlayamamıştım, susuyordum. Çok eski bir anım var. Belki de bebekliğimden hatırladığım belli belirsiz. Sisler içinde bir duygu. Sesimi kaybetmişim. Sesim ormana kaçmış. Peşinden kan ter içinde koşuyorum, koşuyorum. Benim giremediğim bir mağaraya saklanıyor. Avazım çıktığı kadar bağırıyorum ama sesim yok. Belki de bir rüyaydı, bir karabasan. Çocukken çok ateşlenirdim. Havale geldi derlerdi. Böyle karabasanlar içinde çırpınırdım. O duyguyu ben de bilirim. Kendine ait yaşamsal bir şeyi, bir parçanı yitirmiş olmanın paniği. Peşinden koşarsın, koşarsın ama yakalayamazsın. Sesiniz sizin en önemli parçanızdı. Nasıl demeli, siz kendinizi çocukluğunuzdan beri sesinizle tanımlamış, sesinizle var etmişsiniz. Sesinizin sizden kaçması, uzaklaşması tam bir karabasan olmalı, çok iyi anlıyorum. Ben de babamı yitirdiğimi görürdüm rüyalarımda. Arkasından koşar, koşar, bir türlü yetişemezdim. Çocukluk kabuslarımda ardından koştuğum babam değildi, yalan söylüyordu. 17. ayrımın sonu, sayfa 271.